Ayrım 37. Mumhala 1. Aziz Nesin. Sayfa 441. 1-2 Aralık 1978 Cuma Cumartesi gece Ankara Motel Saraç. Tahsin Saraç'ın evi olmalı. Bizi herhangi bir şeyin yazmaya, yaratmaya zorlaması gerekli. Bizi değil de belki beni. Ama kendimde, kendi deneyimlerimde bütün yazarları görüyorum. O bizi yaratmaya zorlayacak şey olmasa tembelliğin uyuşukluğu içinde yaşayacağız. Doğal olanı da budur. Bana göre tembellik doğaldır. Çalışmak doğal olmayan bir şeydir. İşte bunun için çalışmak zordur. Çok yetenekli, üstelik çok da tutkulu bir sürü insan vardır. Çok doğal yaşadıkları, yani kendilerini doğal dışı olan çalışmaya zorlayamadıkları için hiçbir zaman yaratıcı olamamışlar. Bu yüzden de kötü insan olmuşlardır. Çünkü yalnız yetenekleri ya da yalnız tutkuları olan şanssızlarla hem yetenekleri hem de tutkuları olan şanslı insanlar kendilerini zorlayarak çalışmazlarsa yaratamazlar. Yaratamayınca da kötü insan olurlar. Bunlar dünyanın en kötü insanlarıdır. Bizi bir şeyin çalışmaya zorlaması gereklidir ki yazarak yaratalım. Çünkü bu zorlayıcı gerekçeler önümüze çıkar. Ekonomik sıkıntılar ve bunalımlar, geçim zorluğu gibi. Kimi lehinde bizi çalışmaya zorlayıcı itki siyasal baskılardır. Bu baskıların bizde yarattığı kızgınlık, kin, nefret bizi yazmak için çalışmaya zorlar. Bu kızgınlıkların en yamanı egemen sınıflara karşı duyulan kızgınlıktır. Egemen sınıflar belki de sınıflarının yaşama içgüdüsüyle yazarlardaki bu bilenmiş öfkeyi köreltmesini çok iyi bilirler. Sınıflarına karşı olan bu öfkeli yazarları önce ünlü yaparlar, sonra onlara para kazandırırlar. Onlardan kimilerinin evlilikleri bile bir zamanlar karşı geldikleri sınıfın kadınlarıyla olur. Yaşam rahatlaşır, kolaylaşır. Elde edemediklerini artık elde ederler. Böylece eski öfkeleri paslanır, körleşir. Bizde böylesi çok olmuştur. Egemen sınıfın kendi sınıflarından olmayan yazarların öfkelerini balmumyalaştırmalarının bir yolu da kendilerini de hiç değilse sanat anlayışında o yazarların dünya görüşündelermiş gibi göstermeleridir. Has yazarlar öfkeleri yüreklerinde değil, öfkeleri kalemlerinin ucunda insanlardır ve yaratıcılıklarının kaynağı olan öfkeleri hiçbir zaman tükenmez. Ve bu has yazarlar kendilerini tembellikten alıp çalışmaya zorlayacak hiçbir gerekçenin kalmadığı zamanlarda, ki böyle zamanlar hiçbir zaman olmaz bile, gerekçe yerine geçecek bir bahaneyi kendileri için arayıp bulup yaratırlar. Bu bahanelerin en güzeli hem de en aldatıcısı aşktır. Aşık olurlarsa yazarlar yaratacaklarına inanır, kendilerini buna inandırırlar. Büsbütün de boş değildir bu inanç. Aşk, yazarı çalışmaya zorlayan bir yaratıcılık itkisidir. Ama her zaman değil. Yazarların kendisini en güzel kandırması seviye inanmasıdır. Sevinin düş kırıklığı bile, sevilenin ihaneti bile yazarı yaratıcılığa zorlar. Yazarı memur yaparak köreltmek. Cumhuriyet başlangıcındaki koruma budur. Yapıtı yüzünden ödüllendirmek, kazandırmak değil, yazar olduğu için kişiliğini ödüllendirmek. Milletvekilliği, elçilik filan. Bugün de birçok ülkede böyledir. Tarihsiz. Tembellik. Güzel yemekler yemek, yatmak, çiftleşmek, sevişmek, söyleşmek, laflamak, uyumak, içmek ne güzel şeydir. Her zaman bir kitabı okumak, o kitabı yazmaktan kolaydır ve doğaldır. Doğal olmakta hep bir kolaylık vardır. Zor olan şeylerde de doğallık yoktur. Bir filmi seyretmek ne denli anlayışla ve eleştirel gözle seyredilirse seyredilsin, o filmi yapmaktan çok daha kolaydır. Yat, uyu, ye, iç, seviş, canın sıkılırsa kitap oku, müzik dinle, film seyret. İşte doğal olan budur. Ama bütün insanlarda yaratıcılık içgüdüsü, üçüncü boyutta yaşama isteği vardır. Bu isteğin gerçekleşmesi için o insanı çalışmaya zorlayacak, yani doğallıktan doğal olmayana itileyecek bir etken gereklidir. Bu da doğal özgürlüğü sınırlayıcıdır. Doğal özgürlük sınırsızdır. Toplumsal özgürlük sınırlıdır. Yazar özgürlüğü ise büsbütün sınırlıdır. Orta çağda yaratıcıların koruyucusu, mesen olan soylular, sonra krallar, aynı zamanda yaratıcıların zorlayıcıları da olmuşlardır. Belki de Petra benim çalışma bahanemdir. O kendimi çalışmaya, çalışarak yaratmaya zorlamak için bulduğumu sandığım, belki de böylece kendimi aldattığım, belki de uydurduğum bir bahanedir Petra. Tarihsiz. Sanatçının yalnızlığı. Hiçbir zaman gerçek yaşam süremeyen kişidir sanatçı. Hep bir gösteride yer alan ve yüzü hep yaratma yanılsamasında dönük çevrik kişidir. 1978 son ayları, Kasım ya da Aralık. Teslim mi oluyorum nedir her gece içmek istiyorum, düşünmemek. Herkes tanıyor da kimse bilmiyor ben kimim. Ankara, 2 Aralık 1978, İncelik. Tahsin Saracın evinde geçen gelişimde Bir gün eve iki yağlı boya tablo getirmişti. İkisi de aynı ressamındı. Bence biri güzel, biri de çok çirkindi. İki tabloyu da karşılıklı duvarlara astı. Tahsin'in o çalışma evinde yalnız kalıyordum. Gece masada çalışmaya başladım. Tam karşımda o çirkin tablo asılıydı. Bu tablo beni o denli tedirgin ediyordu ki çalışamıyordum. Ona bakmamak için kendimi zorluyor ama ister istemez başımı kaldırınca tabloyu karşımda görüyordum. Sinir bozucu bir tabloydu. Tabloyu görmemek için masanın öte yanına geçip oturdum. Ama bu kez de tepedeki damganın ışığı ters geldiğinden, kağıda düşen elimin gölgesi yüzünden yazamıyordum. Sonunda duvardaki o çirkin tablonun üstüne bir gazete örttüm. Tablo görülmediği için rahatça çalıştım. Sabahleyin tablonun üstündeki gazeteden örtüyü kaldırmayı unutmuşum. Tahsin geldi. Tablonun üzerinde gazeteyi gördü, resmi sevmediğimi anlamış oldu. Ankara'ya bu gelişimde yine Tahsin'in evinde konuktum. O tablo yine duvardaydı. Bavulumu eve bıraktıktan sonra işlerim için dışarı çıktım. Akşam döndüm eve, yalnızdım. O çirkin tabloyu unutmuştum bile. Duvarda olup olmadığının ayırdığında bile değildim. Ama duvarda asılı olsaydı elbet gözüme batacaktı. Ertesi sabah ters yanından duvarda dayalı bir çerçeve gördüm. Çevirdim baktım o çirkin tablo. Demek Tahsin ben tedirgin olmayayım diye o tabloyu duvardan indirmişti. Yere koymuş arkasını çevirerek duvara dayamıştı. Bu incelikten çok duygulandım. Aziz Nesin. Ankara, 6 Aralık 1978. Ondan en çok niçin nefret ediyorum? Çünkü beni kendisinden daha kötü ve çirkin bir kadının sevgisine gereksindirdi. Öyle ki o çirkin kadın bile bana güzel, o kötü kadın bile bana iyi gelmişti. Kötüyü iyi, çirkini güzel görecek denli beni kendisinden nefret ettirmişti. İstanbul, 10 Aralık 1978. Röportaj yapanların çoğu soruları bitince şöyle bir soru daha sorarlar. Yanıtlamak istediğiniz başka bir soru var mı? Ya da siz kendinizle bu röportajı yapmış olsaydınız kendinize ne sorardınız? Evet, var yanıtlamak istediğim böyle bir soru. Şu. En çok neden nefret edersiniz? Beni doğal karakterimin sınırları dışına çıkmak, beni olduğumdan başka ters davranmaya zorlayan insanlardan nefret ederim. Bağırmak istemem ama beni bağırmak zorunda bırakanlardan nefret ederim. Kavgacı değilim, beni kavgaya zorlayanlardan nefret ederim. Cimri değilim, aşırı eli açığım ama beni zorlayarak cimri yapanlardan nefret ederim. Sevmek isterim, sevmeyi severim ama beni seviyormuş gibi görünüp de ya da sanıp da sonunda beni kendilerini sevmemeye zorlayanlardan nefret ederim. Ankara Stat Otel, 26 Aralık 1978 Salı. Örneğin kendi çocuklarım denli olsun, dünyaya olanaklı olarak gelmiş olsaydım, yeteneklerimi çok daha büyük oranda kullanarak şimdikinden çok yararlı, çok daha verimli olabilirdim. Fener Yolu, 28 Aralık 1978. Büyük aldanışım oldun. Dileğim sonuncu aldanışım olmandır. Bu da bir iyiliğin olur bana. Fener Yolu, 30 Aralık 1978 Cumartesi. Öyle sanıyorum ki Türkiye'nin başka bir döneminde, hiç olmazsa yakın dönemlerde bu gürlükte de değerli edebiyatçı topluluğu bir arada bulunamayacaktır. Çağdaşlarım olanları gelişigüzel şöyle bir sayalım. Nazım Hikmet, Reşat Nuri, Orhan Veli, Sabahattin Ali, Sabahattin Eyüboğlu, Orhan Kemal, Kemal Tahir, Yaşar Kemal, Fazıl Hüsnü Dağlarca, Melih Cevdet, Cevat Şakir ve daha birçokları. Bunların hepsi Türkiye'mizin 30-40 yıl arasına sığışmış edebiyat devleridir. Kim bilir belki de yanılıyorumdur. Öyle ya, daha önceki dönemden bir yazar da benim yukarıdaki yargılarımdan sonra şu adları sıralayabilirdi örneğin. Tevfik Fikret, Rıza Tevfik, Halit Ziya, Mehmet Rauf, Mehmet Akif, Hamit, Nazif, Cenap Şahabettin gibi. Evet, her çağda kümeleşiyorlar edebiyatçılar. Ama kimi çağlarda edebiyatçılar boşalıyor. Yine de ben kendi çağımı edebiyatçı kümeleşmesi yönünden gözümde büyütüyorum. Çağdaşlarım edebiyatçılar Türk edebiyatını evrensel düzeyde kendine özgü bir yere yücelttiler. Ben bu kanıdayım. Fener Yolu, 1 Ocak 1979 Pazartesi. Genellikle tel üstünde ölümcül gösteriler yapanlar değildir parayı toplayanlar ve hiçbir zaman parsayı toplayanın ipten düşüp ölmek tehlikesi yoktur. Geç kalmışlık suçu altında kıvrananlar, ataklık için fırsat arar ve atılmak için sinsice pusuya yatarlar. Saldıracakları çoğunlukla ileri gitmiş, yani zamanda toplumsal görevini yapmış olanlardır. Saldırı için pusuya yatmış olan neme gerektirici olduğu dönemde, üstünde saldıracağı kişi ölümleri bile göze alarak görevini yapmış olandır. Pusuya sinmiş olan saldırı için fırsat kollar ki kaçırmış olduğu fırsatı ataklıkla giderebilsin. Bu yüzden en önde gitmiş olanların, en ileride olanların ayaklarının sürçmesini bekler, bunu fırsat bilip üstüne atılırlar. Böylece görevlerini yapmamış olmalarının suçluluğundan kurtulup aklanacaklardır. Yalnız aklanmakla kalmayacaklar, sosyalizmin parçasını da toplayacaklardır. Yahu ne sosyalist, neler sanılanları eleştirmiş, yermiş, iki paralık etmiş. Örgütlerde baş yerleri alırlar, önemli kişi olurlar. Ben bu pusuya yatıp fırsat kollayanların pek çok hedefi oldum. Ayağımın sürçtüğünü sandıkları anda üstüme saldırdılar. Ayağımın sürçtüğü an demiyorum. Ayağımın sürçtüğünü sandıkları an diyorum. Çünkü bu saldırganların çevremdeki pusularını sezinlediğim için ben de her an tetikteyim ve ayağımın hiç sürçmemesine çalışıyorum. Yoksa hep birden saldırıp beni bitirecek kurtlar. Pusu kurmak için yakın olmak gerekir. İlkin köpeklemelerle yaklaşırlar. Nazım Hikmet olayında da böyle oldu. Hele Orhan Apaydın. Kürsüden onu savunamam demiş. Oh, kimsenin savunmasına gereksinme duymuyorum ben. Çatalca, 7 Ocak 1979 Pazar. Rüyalarım ziyan oluyor diye çok üzülüyorum. Yazık. Rüyalarım demek bütün uykularım demektir. Çünkü her uyanışımda rüyada olduğumu bildiğime göre uykumda sürekli olarak rüya görüyorum demektir. Bu nedenle rüyalarımdan yararlanamamam, yaşamımın üçte birinden, dörtte birinden yararlanamamam demektir. Rüyalarımı yazık ki yazıya geçiremiyorum. Ziyan oluyor. En etkili rüyadan bile uyansam da yazma olanağım yok. Olanaksız bu. Ama vakıf büyük yapısına yatmaya başlayınca yanıma bir teyp koyabilirim ve rüyadan uyanır uyanmaz birkaç sözcükle rüyamı ses bandına not edebilirim. Örneğin 4-5 Ocak gecesi sabaha karşı gördüğüm rüya. Yazıya not edemedim ama unutmadım da hala etkisindeyim. Her yanı kapalı, penceresiz, kapısız, mağaramsı bir yer. Ve bakar kör kadın beni kovalıyor. Ne müthiş bir korkuydu. Tarihsiz. Tanzimat'tan bu yana yöneldiğimiz Batı kültürü, Greko-Latin insancılığa, hümanizme ve onun etkisiyle ortaya çıkan Rönesans ve Reform'a dayanır. Bugünkü Batı kültürü, yukarıdaki nitelenen klasik Batı kültürü değildir. Bugünkünün sanatsal niteliği ağır basıyor. Klasik Batı kültürünü öbür kültürlerden ayıran öğeler, 1. Doğayla insanın nesnel biçimde düşünmesi, 2. İnsan ve doğada gözlemlediği sorunları çözmeye çalışması. 3. Özündeki akılcılık, fizik güçle akılsal gücün dengelenmesi. 4. Özgün düşünceye yer vermesi. Düşüncede özgünlük, bir düşüncenin bağımsız ve özgürce anlatımı ve insandaki ön yargıların silinerek bir düşüncenin doğmasıdır. Tarihsiz. Hikaye nedir? Ne olduğu tanımlanamayan bir şeydir. Çünkü bana göre genellenmiş, kalıplaşmış, her zaman her yerde geçerli bir hikaye yoktur. Her yazarın ayrı bir hikayesi vardır. Maupassant'ın hikayesiyle Chekhov'un hikayesi çok ayrı şeylerdir. Mark Twain, Soshchenko, O. Henry, William Saroyan, Sabahattin Ali, Ömer Seyfettin, Sait Faik. İşte bu nedenle hikayeyi tanımlamak gerekirse ayrı ayrı yazarların hikayelerini tanımlamalıyız. Olsa olsa Chekhov'un hikayesi şudur. Maupassant'ın hikayesi böyledir gibi. Yoksa tek başına bir hikaye kavramı tanımlayıp bütün hikaye yazarlarının hikayelerini onun içine almak olanağı yoktur. Peki nedir ki bunlardaki ortaklaşalık ki hepsini birden kavramının kapsamı içine alabiliyoruz? Ayrı ayrı hikayeler olan, ayrı şeyler olan Maupassant'ın hikayeleriyle Çehov'un hikayelerine de hikaye diyoruz. Öbür edebiyat türlerinden ayrı olan şiir, roman. Düz yazı olması ayırır ama manzum hikaye denilen de bir tür var ya da manzum oyunlar. Kısalık, uzunluk. Short story, novel. Yaşamdan kesit, Orhan Kemal. Bütünden bir bölüm. İnsanın salt bir yönü, bir yönden görünüşü, yapı. Hikaye öğretilemez, bilim ve teknik. Her yazarın kendi tekniği, üretme, çoğaltma, kendini çoğaltma. Çatalca, 7 Ocak 1979, Pazar. Ne şaşılası şey. Genellikle beni okurlarım olduğumdan başka türlü, hatta olduğumun tersi olarak tanıyorlar. Örneğin yazılarımı çok kolay yazdığımı sanırlar. Oysa çok zor yazarım. Önce eski Türkçe ilk müsvedde, sonra bunun üzerinde çalışma, sonra yazı makinesiyle yazarım. Bunu da bir kez daha düzeltirim. Ama benim için en zoru daha yazmaya başlamadan önceki hazırlık dönemidir. Çok kez kendi kendimi yüreklendirmek için kendime şöyle derim. Haydi Aziz, dayan. Nasıl olsa bunu yazmak zorundasın. Başka umarın da yok. Yardım edecek kimse de yok. Hiç kimse yardım edemez. Öyleyse hadi. Kurtuluş yok. Yazacaksan yaz. Bunca zorlukla yazabildiğim, sonunda yayınlanan yazımı da müsvedde sayarım. Yayınlanmış yazılarımı roman ve öykü genellikle, sonra değiştirerek, bozarak, ekleyip çıkartarak birkaç kez ayrı yerlerde yayınlattığım çok olmuştur. Gol Kralı, Yaşar Yaşamaz, Tatlı Betüş, Tek Yol gibi. Son biçimini alıp kitap olduktan sonra da kitabın yeni basımlarında her 2-3 basımda bir genellikle öykülerimde değişmeler yaparım. Büsbütün kitabımdan çıkarıp attığım öykülerim olmuştur. Büsbütün değiştirdiklerim olmuştur. Örneğin Güvercin Kakaları, Tebelleş öyküsü oldu sonradan. Ve okurlarım beni genellikle belleği güçlü sanır. Oysa unutkanın biriyim. Belleğim çok zayıf. Belleğimin zayıflığını gidermek için sürekli notlar tutarım. Günlük, haftalık, aylık, yıllık iş izlenceleri yazarım. Ve okurlarım beni genellikle neşeli bir insan sanır. Çok isterdim böyle olmayı. Gençliğimde oldukça neşeliydim ama çok yıllar var ki neşemi yitirdim. Kısacası okurlarım beni genellikle olduğumdan ters biçimde sanmaktadırlar. Tarihsiz. Sanatçıyı insan olarak insancıl yanlarıyla da sevmek istiyorum. Bunun ters örneği Charlot'dur. Tarihsiz. Belki de yıllardan beri benim kadın olsun erkek olsun aramakta olduğum odur. Bir Dušan Makovitski. Çatalca, 8 Ocak 1979 Pazartesi. Ben ona olgun adam derim ki günde değilse ayda bir iki kez boşa çiğnemişim yalan dünyayı diye kazıklanmasına şaşmamalıdır. Çatalca Vakıf, 8 Ocak 1979 Pazartesi. Bedri Rahmi, ressam şair. Fikret, şair ressam. Nazım, şair, oyun yazarı ressam. Voltaire, edebiyatçı düşünür. Sait Faik, hikayeci, şair, romancı. İkisince toplum dayanamıyor, istemiyor. İlle de yeteneğinin birini öne çıkarıyor. Çatalca, 8 Ocak 1979. Mumhala adlı bu kitapta derlediğim yazıları, notları, anıları, duyguları niçin yazdığımı düşündüm. Bunları yayınlanması için yazmamıştım. Günün birinde yayınlanacağını kesinlikle düşünmemiştim. Öyleyse neden yazmış olabilirim? Bu nedeni bu yazıları yazarken düşünmedim. Ama şimdi düşünüyorum ve sanıyorum ki nedenini de buldum. Bu yazıları kendiliğinden gelişigüzel yazmışım. Yazarların, belki bütün insanların düşünme biçimleri ayrı ayrı oluyor. Örneğin sesli düşünen insanlar vardır. Sesli düşündükleri için de düşünürlerken yanlarında başkalarının da olmasını isterler. Çünkü insan tek başınayken yüksek sesle düşünemez. Yanında olana yüksek sesle, sesli olarak hem düşüncelerini aktarır hem de bu sırada yeni düşünceler üretir. Örneğin Kemal Tahir böyleydi. Yüksek sesle düşünürdü, sesli düşünürdü. Dostluğumuzun ilk 4-5 yılında onun için sofra kalabalığına, eş dost topluluğuna düşkün olduğunu anlayamamıştım. İlle bir yerlere gider, ille birilerini evine çağırırdı. Yalnızlıktan, azlıktan pek hoşlanmazdı. Sonra bunun nedenini anlayabildim. Kemal sesli düşünen insandı. Sesli düşünebilmek için de yanında birilerinin özellikle düşünce üretmesine elverişli ya da az çok elverişli olması gerekliydi ki sesli düşünebilsin. Çevresinde nice çok kişi olursa olsun hep Kemal Tahir konuşurdu. Daha doğrusu en çok o konuşurdu. En çok o konuşmadığı zamanlarda bile konuşmanın merkeziydi. Yani onun açtığı, başlattığı konu konuşulurdu. Bu çok kişinin içinde kendisi yüksek sesle düşünme fırsatı bulamamışsa ya da havasında değilse suskun kalırdı. Bu konuşkanlığından ötürü Kemal Tahir'i diyalog insanı sananlar olmuştur. Oysa Kemal Tahir monolog insanıydı. Diyalogda bile onun monoloğu vardı. Karşısındaki monoloğuna araçtı. Tas tamam da monolog denilemez ama en doğrusu Kemal Tahir kendi kendisiyle diyalog yapar ve bu yüksek sesli kendi kendisiyle diyaloğuna yanındakiler, sofrasındakiler düşüncelerini onaylayarak, değiştirerek ya da onlara karşı gelerek aracılık etmiş olurlardı. Böylece Kemal Tahir yüksek sesle düşünmüş, düşünce üretmiş olurdu. Bir de sessiz, kendi kendisiyle kalarak düşünenler, düşünce üretenler vardır. Hatta bunlar diyalogda, sesli düşünmede ve hatta monologda bile iç monolog değil, başarılı olamazlar. Bu sessiz düşünenlere iç monologcular da diyebiliriz. Çağdaşlarımdan Fazıl Hüsnü Dağlarca bunlardandır. Belki de şiir, iç monologla, sessiz düşünmeyle yaratılmaya daha çok elverişlidir. Oysa roman ve özellikle Kemal Tahir'in romanı, diyalogla, kendisiyle diyalogla, sesli düşünmeyle yaratılabilir daha çok sanırım. Bana gelince, yüksek sesle, sesli düşünerek düşünce ürettiğim olmaz değil, olur. Ama genellikle benim düşünce üretme biçimim bu değildir. Sessizlikle, iç monologla da düşünce ürettiğim olmaz değil, o da olur. Ama genellikle benim düşünce üretme biçimim bu da değil. Ben daha çok yazarak düşünüyorum, yazarken düşünce üretebiliyorum. Daha geniş olarak şöyle diyebilirim. Monologlarda, diyaloglarla elde ettiğim, bende yer almış düşünceleri yazıyla saptarken yeniden düşünceler üretiyorum. Bu yüzden benim için yazmak çok önemli. Buradaki yazmak, yapıt yazmak anlamında değil, düşünce üretmek anlamında yazmak. Ki bu yazılanlar, yani yazıda üretilmiş düşünceler, sonra yazılacak yapıtlarımın kaynağı olacaktır. Kendime değin bu gözlemimden sonra hiçbir zaman yayınlamayı düşünmemişken Mumhala'da derlediğim bu notları, bu yazıları neden yazmış olduğumu anlayabildim. Çok şeyi yaşadıktan sonra, çok davranışı yaptıktan sonra anlayabiliyoruz. Bu kitaptaki yazılarım yazarak düşünen, yazarak düşün üreten bir yazarın notlarıdır, küçük anı parçalarıdır, kendisiyle tartışmalarıdır, duygularıdır, bir yaratı sürecini oluşturan düşün parçalarıdır. Bu yazılardan, notlardan kimisini bir lokantada bir kağıt peçeteye, bir kutunun mukavvasına, bir kitap kapağına ya da bir kitap sayfasına müsvedde kağıtlarına, yazılı kağıtların arkalarına, defterlerime, ajandalara, takvimlere yazmışım. Sonra bunları dosyalara yerleştirmişim. Neden atmamışım da dosyalara yerleştirmişim? Üç nedeni olmalı bunun. Biri, çok yararcı bir insanım. Her şeyden, en işe yaramaz sanılan şeylerden bile yararlanmak isterim. İkincisi, biriktirmeciyim. Yoksul ve zorluk içinde yetiştiğim için hiçbir şeyi atamam. Hele emeğim geçmiş şeyleri atmaya kıyamam. Üçüncüsü, kendimi seviyorum ve kendime değer veriyorum. Bunu açıkça söylemekten de çekinmiyorum. İnsanları sevdiğini, insanlara değer verdiğini söyleyen bir kimse nasıl olur da önce kendisini sevmez, kendisine değer vermez? İşte bu nedenlerle dosyalarda sakladığım bu notları sıraladım, ayırdım, seçtim ve şimdi derleyerek Mumhala adı altında yayınladım. Şunu da açık yüreklilikle söyleyeyim. İyi mi yaptım, kötü mü, bunlar bir işe yarar mı, yaramaz mı bilmiyorum. Tarihsiz. Masalarda sözcükleri tükenmiş çiftler yan yana uzak yalnızlar. Çatalca, 10 Ocak 1979 Çarşamba. Voltaire şiir, öykü, roman, oyun, kısacası yazının her türünde yazmış. Sonuç? Bence Voltaire adlı bir büyük yazıncı yok ama büyük bir düşünür var. Çünkü bütün yapıtlarında bir düşününü, özellikle de düşün ve vicdan özgürlüğünün gereğini ispata çalışmıştır. Bunun böyle olduğunu şöyle saptamak olasıdır. Her ülkenin 25 eleştirmen ve yazıncısına 40 ya da 50 büyük romancı, şair, oyun yazarı sayınız denilse, bana öyle geliyor ki hiçbiri Candide saymayacak, Voltaire'i anımsamayacaktır. Rousseau da öyle ve sanırım Sartre de öyle olacak ama bunlar gerçekten büyük düşünür. Düşünür adları sayılsa bunların adları unutulmaz gibi geliyor bana. Vakıf, 12 Ocak 1979 Cuma. Herkesin ayrı bir gerçeği olabilir. Bu gerçek yok demek değildir. Ben yine de gerçeği ararım. Vakıf, 13 Ocak 1979 Cuma. Türkçe'de eski İstanbul Türkçesinde madama, Fransızın da bilmediği madamdan başka bir sözcüktür. Örneğin İstanbullu yeni evli yabancı kadına, genç kadına, hatta yaşlı ama katlanmamış yabancı kadına madama demez. Madam derdi. Madama kartalmış, biçimsizleşmiş, sesi kalınlaşmış, evli kadın demektir. Madama deyince başıyla sırtı arasında ensesi bir iki tutam yağ bağlamış, bıyıkları terlemiş, yüzünde sakal bitmiş yabancı kadınları düşünürüm. O daha 27 yaşındaydı ama denizde Mayo ile görünce şaştım kaldım. Çünkü daha o yaşta madama olmuştu. Çünkü o güzel gözlü, çok değil 5 yıl sonra görünce şaştım, ak saçlarını sarıya boyamış madam olmuştu. 37. ayrımın sonu, sayfa 454.